Ayrım 2, sayfa 9. Yatak öğretmeni Sucata Masey. Arjun Temizlik Şirketi tarafından 1947 yılında Middleton Sokağı 22 numarada bulunan mektuptan bir bölüm. Middleton Sokağı, Calcutta. Gerçek olduğunu bildiğim, herkesin dilinde dolanan, yerli bir kadını yardımcın yapman konusundaki bu söylentiye gelince, birkaç meslektaşım kadının geçmişini sorguladı. Genç kadın 4 dil konuşabilir. Birçok dilin konuşulduğu bu ülkede bu hiç de olağan dışı bir şey değil. Bay Palin de açıkladığı gibi üst sınıf bir Hintlinin kızının çalışmasına izin vermesi pek olası değil. Personelden bir başkası da kadının kabul edildiğini öne sürdüğü yatılı okulda hiç kaydının olmadığını ortaya çıkardı. Calcutta kadınları çok çekici. Bir erkeğin aklını başından almaları çok kolay. Eğer hakikaten ücret karşılığında tuttuysan bu kadının işine son vermeni tavsiye ederim ve... Birinci kitap, Jaipur, İlkbahar ve Yaz 1930. Fırtına bulutları beliriyor gökyüzünde, musonun tam ortası. Kaygıyla bekliyorum nehrin kıyısında, yağmur pek zamansız bastırırken. Rabindranath Tagore, Golden Boat, Sonar Tori, 1894. Bölüm 1. Ben topraktan doğdum diyor çiçek. Ne olur, ne olur. Unutayım bunu, unutayım bunu, unutayım. Rabindranath Tagore, Şandalika, 1938. Jaipur, Batı Bengal, 1930. İsmimi soruyorsunuz. Gerçek ismimi asla söyleyemem. İstemediğimden değil. Normal olarak hikayeyi anlatanın ismini vermesi gerekir. Aslında ilk öğrendiğim İngilizce tabirlerden biri kimlerdensin idi. Yıllar boyunca insanlar beni pek çok isimle çağırdılar. Bunların hepsini burada tekrar etmek uygun düşmez. Ama hayatımın ilk dönemlerinde bana Didi veya Pom derlerdi. İkincisi hiçbir kitapta bulamayacağınız bir köy lakabıdır. Pom benim kulağıma pek sert gelir. Davula vuran el veya teneke çatıyı döven yağmur gibi. Bu seslerin ikisini de doğduğum Bengal köyünden hatırlıyorum. Jaipur, su kasabası. Pom, Didi, Pom. Bana en çok seslenenler iki pirinç tanesi kadar birbirine benzeyen ikiz kardeşlerim Rumi ile Jumi idi. Ama birbirlerinden o kadar farklılardı ki. Rumi kolay bir çocuktu, sessiz ve yardımseverdi. Jumi çok ağlardı ve o Rumi 6 yaşında kocaman kızlar olduklarında bile hep kucak istiyordu. Büyük annem Takurma onlara çifte lanetlerdi. Ama bazen babamız bizimle yalnız kaldığında bir kız çocuğunun doğmasının bir babanın ömrünü uzattığını ve 3 güçlü kızı olduğu için belki de 100 yaşına kadar yaşayabileceğini söylerdi. Bunu size sadece bir zamanlar ne kadar zengin bir hayatım olduğunu anlayasınız diye anlatıyorum. Ama ailemde kimse onların ne kadar harika günler olduğunun farkında değildi. Çoğu sabah annem ibadet ederken fısıldayarak bir oğlu olması için dua ederdi. Eğer Tanrıça Lakşmi bir oğul gönderirse annem ona bir keçi verecekti ya da 5 rupi veya herhangi bir şey. Çünkü herkes oğlan istiyordu. Sonra 1930 yılının baharında anamın sarisinin altındaki düz karnı şişti. Takuma ve Dadu, yani büyük annem de büyük babam, birden annemin yaptığı her şeyden hoşnut olmaya ve babam da her akşam şarkı söylemeye başladı. Yaz geldiğinde annemin karnı şöyle iri bir bal kabağı kadar büyümüştü. Ben 10 yaşıma girdim ve kutlamak için tatlı payeş pudingi yedik. Dipnot, pirinç, süt ve bademle yapılan bir Hint tatlısı. Bütün pirinç tarlalarının sahibi olan Asilzade Camidar Pratap Mukherjee'nin kızının yabancı bir hocadan ders almaya başlaması da aynı zamana denk gelmişti. Camidar'ın kızını pastel rengi dantelli elbiseleri ve elinde taşıdığı beyaz tenli bebeğinden dolayı uzun zamandır hayranlıkla izliyordum. O zamanlar küçük kızın ismini bilmiyordum. Çünkü bizden üst sınıftakilere böyle bir şey soramazdık. Ben ona içimden prenses diyordum. Bunun nedeni kıskançlık değil. Benim gibi küçük bir kızın bu kadar farklı olabilmesi karşısında duyulan hayretti. Cabidar'ın ailesiyle tanışmam anamla birlikte el yapımı süpürgeler taşıyarak köy köy dolaşacak kadar büyüdüğüm 7 yaşıma denk gelir. Cabidar'ın konağına geldiğimizde hep aynı ritüel tekrarlanıyordu. Bir hizmetkar Camidami'yi çağırıyordu. Kadın göründüğünde kızı da parlak ipek sarisinin kıvrımlarının arkasına saklanmış oluyordu. Sonra annelerimiz süpürgeleri incelemeye koyuluyordu. Onun annesi yukarıdan bakarken benimkisi Camidar ismine en iyisini bulmak için taş verandaya çömelmiş halde süpürgeleri teker teker çeviriyordu. Camidami aslında temizlikçisinin yeni bir süpürgeye ihtiyacı olmadığını öne sürecek ve annem hemen karşı çıkacaktı. Camidar nimem sahip, yağmurlar geliyor ve yağmurlarla birlikte de çamur. Veya eğer birkaç ay öncesi ise, ne kadar kurak bir mevsim, baksanıza verandanız ne kadar tozlu. Temizlikçinizin bunu gözden kaçırması ne kötü, kabahat kadının değil süpürgenin. Konağın son gidişimizde annemin karnı iyice burnundaydı ve her zamanki gibi lak lak edecek hali yoktu. Belki de annemin bu hali yüzünden Camidami bana pek tatlı bir ifadeyle baktı. Bu bana prensesin nerede saklandığını sorma cesareti verdi. Camidami daha önce hiç duymadığım bir sözcükle yanıt verdi. Okul. İki İngilizce kadın prensese okumayı yazmayı ve rakamları, yani İngilizce olarak, öğretmek için eve geliyordu. İngilizler oturma odasını içinde bir masa sandalye ve üstüne kısa beyaz bir çubukla yazı yazdıkları bir kara tahta olan bir sınıf haline getirmişlerdi. ''Onu görmek ister misin?'' diye sordu Camidami nazikçe. Ben hemen başımı sallarken anam ''Hayır'' dedi. Büyük bir hayal kırıklığıyla ona attığım bakışı görmezden geldi. Sonra Camidami anneme neden benim okulda olmadığımı sordu. Köydeki çocuklardan bazılarının Mitra Babu'nun dükkanının arkasındaki banyan ağacının altında okuma yazmayı öğrendiklerini duymuştu. Dipnot banyan ağacı Hint inciri. Sonradan okul sözcüğüyle neyi kastettiğini anladım. Çünkü oğlan çocuklarının kamışlarla palmiye yapraklarını çizerek Mitra Babu'nun avlusunda oturduklarını görmüştüm. Benim gibi bir kızın asla bir ağacın altında oturacak zamanı olmazdı. Anamın Camidami'nin kızını özel odasında görmemi istememesinin nedeni buydu. Kendime bunun hiç önemi olmadığını söyledim. O oğlanlarla birlikte ders gören tek kız olmak istemiyordum. Hem zaten onların yaptığından daha önemli bir şey yapıyordum ben. Anamla birlikte aile için para kazanıyordum ve paranın nasıl sayılacağını bilmek için sayı dersine ihtiyacım yoktu. 10 yaşıma geldiğimde kimsenin beni dolandıramamasından gurur duyuyordum. Bütün bunları Camidami'ye söyleyebilmek isterdim ama bu bana düşmezdi. Anam bebek geldiği için yardımına ihtiyacı olduğu konusunda bir şeyler mırıldanıyordu. Dediklerini vurgulamak için elini karnının üstüne koydu ve Camidami bebeğin oğlan olması için dua edeceğini söyledi. Anam bunu duyunca sanki Camidami 10 süpürge almış gibi minnetle gülümsedi ve o gün Camidami süpürgesini hiç pazarlıksız satın aldı. Yolumuzun üstündeki diğer yerlerde bu kadar şanslı değildik. İkindiye doğru sıcak her yanımızı kaşındıran yünlü bir şal gibi sararken yorgun argın eve doğru yola koyulduk. Muson yağmurlarının gelmesine hala bir ay vardı ve bu son haftalar her zaman en kötüsüydü. Eve vardığımızda Rumi ve Jumi de gölcüğün içinde iki su kaplumbağası oyununu oynamışım gibi sırılsıklandım. Annemin gebeliğinin son ayında bu sıcakta bebeğini taşımasının sadece rahatsız edici olmakla kalmadığını, fiziksel olarak tehlikeli olduğunu da biliyordum. Hatta köydeki bazı kadınlar birbirlerine anamın karnındaki yükü kaybetmesinin isabet olacağını, çünkü ilk gelen 3 kızın ardından büyük ihtimalle bir 4.'sünün geleceğini fısıldıyordu. Herkes başımızın sıkıntıda olduğunu biliyordu. Dado ailemizin borçlarını karşılamak için sahip olduğu tek çeltik tarlasını satmak zorunda kalmıştı Ve şimdi de oğlu. Yani babam başkaları için çiftçilik yapıyor, ücret olarak bir miktar pirinç alıyordu. Yine de köyün sokak aralarında yaşayan üstü başı dökülen insanlar kadar fakir değildik. Annem onlara kayıp ruhlar diyordu ve eğer yiyecek istemek için gelirlerse her zaman bir şeyler verirdi. Kendi bostanımızda patates, patlıcan, domates ve yeşillikler yetiştiriyorduk. Terk edilmiş eski meyve bahçelerinden ve paylaşmaktan gocunmayan komşularımızdan da meyve geliyordu. Yetiştiremediğimiz yiyecekleri satın almak için annem yazın süpürge satarak, yağmurlu mevsimde de balık tutarak küçük bir birikim yapıyordu. Ben de evlenme zamanım gelene kadar bütün bu işleri onunla birlikte yapacaktım. Benden sonra da Rumi ve Jumi aynısını yapacaktı. Yüzün mücevherimiz bizim diyordu bazen anamla ben gülüyor ve utanarak burnumu buruşturuyordum. Çünkü gül yüzlü ikizlerin güzelliğine kıyasla kendimi pek kaba hissediyordum. Ama ailedeki kızlar içinde en çok benim anama benzediğimi biliyordum. Bu kendime bir koca bulmama yardım edebilirdi. Özellikle bir çeyizim yokken. 10 yaşımda evlilik hakkında çok düşünmüyordum. Gerçi annem 8 yaşında evlenmiş ve 13 yaşındayken babamla yaşamak üzere büyük annem de büyük babamın kulübesine taşınmıştı. Ben bundan 2 yıl sonra doğmuşum. Ne yazık ki anamın ebeveyni anaprasumumdan bebeğin 6. ayında ilk kez pirinç yemesi için yapılan kutlamadan önce tifodan ölmüştü. Onun için etrafımda 2 kız kardeşim, annem, babam ve büyük anne ile büyük baba dışında kimse yoktu. Bizim köyümüz için bu çok küçük bir aileydi. Son çıktığımız süpürge seyahatinden 2 gece sonra uyanınca Takuma'nın anamın etrafında dolandığını gördüm. Babam yağ lambasını yakıyordu. Takuma bana annemin yakında bebeği olacağını, kardeşlerimi uyumaları için dışarı çıkartmamı ve sonra gidip Johpur köyünde yaşayan Dayı Chitramasi'yi getirmemi fısıldadı. Takuma bana Chitramasi'nin ismini kapıda 4 kez seslenmemi hatırlattı. İsmini 1 veya 2 defa seslenirsem benim bir gece hayaleti olduğumu sanarak korkmasına yol açabilirdim. Ben bunun saçma olduğunu düşündüm ama kapısı 4. defa seslenene dek açılmadı. Chitramasi ile birlikte özen sepetini ve bezlerini de alarak aceleyle kulübeye geri döndük. Sonra Takurma onu içeri aldı ve bana ikizlerle birlikte dışarıda kalmamı emretti. Sıcak bir geceydi. Onun için dışarıda uyumak daha kolay olmalıydı. Fakat dakikalar yerini saatlere bırakır ve annemin inlemeleri bir kaplanın kükremelerine dönüşürken nasıl uyuyabilirdi ki? Köyün kadınları yere düşen bir parça tatlı şondeşe üşüşen karıncalar misali kulübemize akın etmeye başladı. Anne babası ölen anamın doğum yapmak için çocukluğunu geçirdiği eve gidemediği için özellikle kaygılandıklarını biliyordum. Anamın çığlıkları gittikçe vahşileşti ama bebek hala yerinden kıpırdamıyordu. Nihayet Chitramasi babamın yanına gidip komşu köyden Doktor Dasgupta'yı getirmemi söyledi. Babam bir komşuyla birlikte at arabasıyla yola koyuldu. Birkaç saat sonra yanlarında doktorla birlikte geri döndüler. Hava aydınlanmıştı ve annem hemen hiç bağırmıyordu. Bu da onun için daha çok korkmama neden oldu. Doktor aceleyle içeri girerken siyah çantasının bacaklarına çarpmasını izledim. Çantada ne vardı? Doktorlara ve aletlerine güvenmiyordum. Eğer bir bıçağı varsa kazayla annemi veya bebeği öldürebilirdi. Sessizce Tanrıça Lakşmi'ye annemi ve bebeği koruması için yalvardım. Küçük bir erkek kardeş istemekten çoktan vazgeçmiştim. Sadece içerideki her kimse canlı olarak dışarı çıkmasını istiyordum. Nehre doğru sabah yolculuğu başlamıştı ki kulübeden yeni sesler geldi. Sevinçli tezahüratlar ve kahkahalar duyuluyordu. Takulma ter içinde ama yüzünde aydınlık gökyüzü kadar geniş bir gülümsemeyle dışarı geldi. Bize küçük bir erkek kardeş geldiğini ve kız kardeşlerini dinlemek için kocaman kulakları ve gür siyah kıvırcık saçları olduğunu söyledi. Bebek anamın içinde hapsolmuştu ve Doktor Dasgupta başını kurtarmak için doğum kaşığı denilen bir şey kullanmak zorunda kalmıştı. O aleti görünce neredeyse bayılacağını sanmıştı ama işe yaramıştı. Anam çok yorgundu ama bizi görmek istiyordu. Kız kardeşlerimle birlikte ben içeri giremedik. Havada ağır bir koku vardı. Tütsü, plasenta ve ter kokuları birbirine karışmıştı. Anamın nemli yanağını öptükten sonra aileye yeni katılana bakmak için döndüm. Bahi dedim, asılca nefesimi vererek. Takuma gözlerini sımsıkı kapatmış, minyatür yüzü göstermek için kırmızı kundak bezini yavaşça kaldırdı. Bebek açık tenliydi ama güneş onu da esmerleştirecek ve aynen benim gibi altuni kahverengi bir renk alacaktı. Krishna'nın bu armağanıyla çifte lanet kalktı. Tapınağa 10 rupi vereceğiz. Takuma incecik bedeniyle bana sarıldı. Erkek kardeşimin sandal ağacı kokulu suyla yıkandıktan sonra yapışan ıslak buklelerini seyrederken bunun sorumlusunun Krishna, Lakshmi veya başka bir ilah olmasının hiç önemi olmadığını düşündüm. O kadar güzeldi ki ona bay, yani erkek kardeşim demek pek basit geliyordu. Jaunpur'daki bütün diğer çocuklar erkek kardeşlerine bay diyordu ve onlar bir mucize olması için bu kadar çok dua etmemişlerdi. Geri dönüp döşekte yatan Rumi ile Cumi'nin arasına uzandığımda uykuya dalmadan evvel büyük babamın bayime ne isim vereceğini düşündüm. Sonra başka bir kaygı düştü içime. Anamın Lakshmi'ye vaat etmiş olduğu keçiyi ve hem ona hem de Krishna'ya borçlu olduğu rupileri nereden bulacaktık? Bu tür karma borçlarının İngilizlerin parmaklarını çaprazlaması veya tuz serpmesi gibi eski moda Hindu batıl inançları olduğunu düşünebilirsiniz. Fakat bazen bu ilahi borçları hemen ödemenin onların bana yük olmasını önleyip önleyemediğini merak ediyordum. O zaman asla Jaunpur sahillerinden ayrılmaz ve size ismimi söyleyebilirdim. Bölüm 2. Deniz devasa bir köpük, feryat ediyor havaya kalkmış milyonlarca koluyla. Ver, ver, ver. Bu gecikmeyle öfkelenerek, tıslayarak ve köpürerek ölüm hanesi hiddetten bembeyaz kesiliyor. Rabindranath Tagore, Shindu Taranga, yani dalgalar, 1887. Bayi 6 günlük olup Napit kadın tırnaklarını kestikten sonra insanlar onun hakkında konuşmaya son verip sadece Muson'u düşünmeye başladılar. Dükkan sahibi Mitra Babu yağmurun Hindistan'ın en güneyindeki Travancore eyaletine düştüğünü söylüyordu. İkinci Muson rüzgarı Hint okyanusu üstünde ilerleyerek Bengal'e doğru geliyordu. Bu gerçek bir fırtınaydı ve sahilde duran biri onun sihirli kara bir kütle gibi yaklaştığını görebilirdi. Yağmurların geldiği gün sahil yolu yılan gibi kıvrılarak ağır bir geçit töreni yapan faytonlar, bisikletler, çekçekler ve arabalarla doldu. Gezintiye çıkmış bu insanların oluşturduğu manzara neredeyse yaklaşan muson kadar heyecan vericiydi. Önceki yıl büyük bir arazi arabasının arkasında beyaz bir adam gelmişti. Köydeki çocuklara göre ona tahsildar diyorlardı. Babama arkadaşlarımın söylediği gibi bunun şeytan sözcüğünün İngilizcesi olup olmadığını sorduğum zaman babam tiz bir kahkaha attı. Tahsildarın Jamidar Mukherjee'nin iyi bir arkadaşı olduğunu söyledi. O hükümet için çalışıyordu ve bölgede hasat edilen pirinci İngiltere ve İngiliz'in sahip olduğu başka ülkelerdeki insanlara veriyordu. Tahsildar sana veya Jamildar'a para veriyor mu diye sormuştum. Yok diye yanıt vermişti babam sert bir sesle kısaca. Para falan yok. Sadece izin verdikleri kadar pirinci elimizde tutuyoruz. Bugün tahsildarın arabasını görmemiştim ama aldırmadım. Tatilciler daha çok ilgimi çekiyordu. Rüzgarın üstlerinden çekip almaya çalıştığı sarilerini sıkıca tutarak çığlık atan, güzel giysili kadınlarla şemsiyelerin uçup gitmemesi için nafile çabalayan cesur kocaları. Güzel giysiler içindeki zengin insanları seyretmeyi seviyordum. Benim için onlar ağaçlarda oyun oynayan maymunlar kadar eğlendiriciydi. Yağmurlardan önce bir durgunluk çöker, bir tür enerji sizi ve her şeyi hareketsiz tutar. Güneş bulutların arkasında kaybolunca kız kardeşimle birlikte içeri girdik. Kulübenin içi o kadar karardı ki ayıkladığım dalı iyi görmek için gözlerimi kısmak zorunda kaldım. Rumi sessizce uyuyan anam da kem gözden korumak için yüzüne siyah bir nokta boyanmış olan Bahi'yi yelpazeliyordu. Hemen yanlarında da Cumi Takuma'nın şiş rahat göbeğine yaslanarak kıvrılmış yatıyordu. Dışarıda bir komşu çocuğunun bağırmasıyla bu huzurlu sessizlik bozuldu. ''Bakın geliyor!'' Rumi yelpazelenmeyi bırakıp dışarı koşarken Takuma yavaşça ayağa kalktı ve Cumi'yi de yanına alarak havaya bakmaya gitti. Bense Takuma'nın beni azarlamasına fırsat vermemek için işimin başında kaldım. Kız kardeşlerim zıplayıp Takuma'nın sarisini çekiştirerek geri döndüklerinde büyük annem ''Yağmur geldi!'' dedi. ''Haydi gidelim'' diyerek Takuma'ya sarıldı Cumi. ''Söz vermiştin.'' Önceki yıl kaçırmış oldukları için ikizlerin aklı fikri Musa'nın gelişini görmekteydi. Bunun nedeni Takuma'nın dikkatle Tanrı Krishna için sunağa koyduğu bir gül elmasını almış olmalarıydı. Geçen yıl benim yağmuru kutlamak için köy halkına katılmama izin verilirken kız kardeşleri ağlayıp durmuştu. 5 yaşındaydılar, şimdi 6 yaşındaydılar ama herkesin söylediği gibi hala çok haşarılardı. ''Hayır bekleyin'' dedi Takuma ikizlere. ''Baba geri geldiğinde gidersiniz.'' ''Evet'' dedi uyanan anam uykulu bir sesle. ''Baba işini bitirip yakında eve döner.'' ''Ya geç kalırsa?'' diye sordu Cumi. ''Ya çok geç kalır da bulutu kaçırırsak?'' İkinci ayrımın sonu. Sayfa 22.